Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir haftada yeni bir programla yine huzurlarınızdayız. Sizlere İslam şehrinden sesleniyoruz. Bugün programımızda aslında hayatımızın her aşamasında, her kademesinde bizim elimizi kuvvetlendirecek bir meseleden, bilinçten bahsedeceğiz. Bunu elbette biz çevre özelinde veya tabiat ve şehir özelinde anlatmaya gayret edeceğiz. Ancak böyle bir bilinci sadece tabiat özelinde dahi başlatmak, hayatımızın birçok sürecinde, birçok aşamasında önümüzü açacak, ufkumuzu genişletecek ve daha doğru kararlar vermemizi sağlayacak bir husus, bilinç meselesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Müslüman insan, fıtratın ölçülü ve dengeli, yani bir mizan ile yaratılmış olduğunu Kur'an'da okuyup idrak etme gayretinde olduğu zamanlar da var elbette. Ancak idrak etmediği zamanlar da elbette olabilir. Çünkü biz insanın nisyan ile mağlul olduğunu biliyoruz ve insana sürekli hatırlatılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak işte bu şekilde insanın bir fıtrat ile, bir dengeyle yaratılmış olduğunu bilirken insan, bunu Kur'an'da okuyup anlarken, fıtrata müdahale edip bu dengeyi bozma yoluna gidebilmekte. Halife sıfatıyla yaratılmış insan evreni imar etmek, mamur etmek ile vazifeli. Her şey kendi emrine musahhar kılınmışken elbette bu emretme salt bir hakimiyet, salt bir hüküm değildir. Sadece biz yeryüzünde yaratılanların insanlığa hizmet ettiğini, insanlığın faydasına yaratıldığını ifade ediyoruz, özellikle altını çizerek. Hal böyleyken bütün mahlukata, işte burası çok mühim bir konu, adalet prensibine göre el-adl olan Cenab-ı Allah'ın bir tecelligahı olarak, hem tabiatın bir tecelligah olması hasebiyle, hem de insanın bunu tecelli ettirecek halife görevi bulunması hasebiyle, bu adalet prensibine göre davranmakla mükellef insan. Hal böyleyken acaba nasıl oldu da çevre konusunda, tabiat konusunda insan zalim ve israf eden, müsrif pozisyonuna gelebildi? İşte bu tür problemleri öncelikle zihniyet açısından sorgulamanın gerekliliğine inanıyoruz. Bunun gerekli olduğunu, böyle bir mecburiyetimiz olduğunu savunuyoruz. Zihniyetteki bu aşınma veya insanın kendine yabancılaşmasının tedavisi, insanın sadece çevre bilinciyle birlikte sorumluluğunu da hatırlamasına sebep olacak ve insanın bir nevi tekamül etmesine, yeniden ihya olmasına, bu sorumluluklarını da yeniden ihya etmesine sebep olacaktır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, güç ve maddenin tek yegane değer taşıdığı, yegane değer yüklendiği günümüz değerler hiyerarşisi, günümüz değerler sistemi, insani olanlarıyla, insani bir takım meziyetlerle, bir takım durumlarla yeniden düzenlenmesi zaruridir. Evet, değerler sistemimizin yeniden düzenlenmesi, değerler sistemimizin temel bir referans noktası almak suretiyle, ki bizim referans noktamız medeniyetimiz, medeniyetimizin tabiat algısı ve şehir algısıdır ki, işte böyle bir referans noktasını alarak yeniden düzenlenmesinin zaruri olduğunu dile getirmek gayretindeyiz. Olayın temeline inip baktığımızda enerji devrimi, özellikle enerji alanında, özellikle sanayi alanında meydana gelen, teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler, bunlar sayesinde insanın tabiata insafsızca ve gereğinden fazla, bizim tabiri caizse İslami jargona göre israf ile ve hoyratça müdahale etmeyi kendinde bir hak olarak görmekte Eski çağlarda insan gücüyle ve tabii çeşitli araçlarla aşamadığı veya yenemediği tabiatı intikamını alırcasına yiyecek, su, hava, barınma gibi temel hayati ihtiyaçlarını karşıladığı kaynaklarını adeta kurutup yok etmeye çalışmaktadır. Aslında bunun yine insanın günü kurtarma arayışının bir tezahürü olduğunu, bir sonucu olduğunu da dile getirmek mecburiyetindeyiz. Evet, biz şöyle çevremize, tabiata, insanların tabiatla ilişkisine, insanların çevreyle ilişkisine baktığımızda, bunu dikkatle nazar eylediğimizde gördüğümüz olay şu. İnsanlar evet kendi evlerini temiz tutuyorlar. Kendi bulundukları ortamlarda temiz tutma gayreti içindeler. Ancak bu ortam kamuya açık bir pozisyon aldığında veya insanın emanetçisi olmadığını düşündüğü, yani malik olma durumu açısından dile getiriyorum bunu ki, insanın emanetçisi olmadığını düşündüğü alanlarda insanın tabiatla ilişkisini kestiğini, tabiata hoyratça müdahale ettiğini görebiliyoruz. Çok basit bir örnek olacak belki ama insanlar kendi arabalarını temizlerken hemen ikinci derecede, ikinci pozisyonda ilişki içerisinde bulundukları tabiatı hoyratça, insafsızca kirletme yoluna gidebilmekteler. Tüketime dayanan ve sadece üretim ve verimliliği temel değer alan pozitivist, materyalist ve modernist düşünce yapısına dayanan bir uygarlık algılamasının, çevre açısından da önemli olan inanç, duygu, ahlak ve estetik boyutu, aile yapısı, kültürel ve sosyal bünyenin gücü gibi unsurları da dikkate alarak, hayatı dünyadan ahirete uzanan ve sosyal bünyenin gücü gibi unsurları da dikkate alarak, hayatı dünyadan ahirete uzanan bütüncül bir süreç olarak değerlendirmek noktasında insanın fıtratından saptığını, fıtratın çizdiği çizgiden çıktığını söyleyebiliriz. Bu sebeple dini vazifelerimizi vicdanımızın arzusuyla yerine getirirken farkında olmadan içtimai, yani sosyal vazifelerimizi de ifa etmekteydik biz aslında. Kurtuluşu maddiyatta arayan dini ve maneviyatı ihmal etmeye başladığımızdan beri bu imkanı da kaybettik. Varlığından bile habersiz olduğumuz sosyal vazifeler de öylece yapılmadan geri kaldı. Çevre konusundaki görevlerimiz de bu vazifeler içinde kayboldu gitti. İşte bu zihniyeti yeniden ıslah ve inşa etmek, yeniden ihya etmek zaruri. İnsanın mal ve serveti olan fıtri meyli, kapitalist anlayışa uyarak körüklenmek yerine çevre açısından da kontrol altına alınmalı. Nefsi tatmin yerine ona hakim olmak düşüncesi çevre açısından da temel eğitimde yerini almak zorunda. Ama kıymetli dinleyicilerimiz, günümüzde doğayı yağmalayan, çevreyi kirleten ve sömüren faktörler arasında kapitalizme dayalı hayat felsefesinin etkileriyle Batı'nın sömürgecilik faaliyetleri ilk sırada yer alıyor. Bu düşünce sistemi doğal kaynakların vahşice sömürülmesine dayanmaktadır şeklinde bir görüş var literatüre baktığımızda ve buna katılmamak gördüklerimizle, müşahede ettiklerimizle mümkün değil. Halbuki geçmişte hak olan ama sonradan tahrip edilmiş dinlerde, İslam'dan gayrı, yani Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve Doğu dinlerinde, ki bunun içerisinde Budizm, hemen ilk akla gelen Hinduizm, Doğu dinlerinde de dini öğretiler ve bu öğretilerin oluşturduğu gelenek ve değer yargıları çevre ahlakına özel bir önem veriyor. Tabii bunun semavi olan dinlerde veya Doğu dinlerinde de tabiatla ilişkinin bu kadar kuvvetli, bu kadar bizim nazarımızdan ahlaki bir çerçeveye büründürülmesinin nedeni, insanın aslında fıtraten bu özelliklere sahip olmasıdır diyebiliriz ilk olarak. Ama tabii doğudaki insanların da, doğu ülkelerindeki insanların da veya farklı dinlere mensup insanların da elbette biz uyarıldıklarını biliyoruz peygamberler aracılığıyla. Bunların bir şekilde devam ettirilmesi, devamlılığının sağlanması da söz konusu olabilir. Ancak dinlere baktığımızda hakikaten tabiatla müthiş bir ilişki kurulduğunu ve bunun insanın fıtratına uygun bir davranış olduğunu söyleyebiliriz. Dinlerde merkezde insan olmasına karşılık, tabiat ve onun arkasından ikinci derecede merkezde yer alıyor. Hatta bazı dinlerde hulul ve benzeri olan inanç yapılarına rağmen, çevreyle bu kadar sıkı olan inanç yapılarına rağmen, özellikle bugün Doğu Asya'da hızlı sanayileşmenin ve komünizmin yayılmasıyla, son 75 yıllık bir süreçte geleneksel değerlerin kaybolması başta olmak üzere, birçok tesir ormansızlaştırmaya, çevre kirlenmesine ve çevre tahribatına sebep olmuştur. Biz aslında bilinç meselesinden bahsediyoruz da, aynı Asya'da olduğu gibi Japonların ki teknik ve teknoloji düşünüldüğünde, teknik ve teknolojiden bahsedildiğinde ilk akla gelen ülkelerden bir tanesi Japonya'dır. Japonya ile birlikte aslında bugün ülkemizdeki insanlara veya İslam coğrafyasındaki insanlara da baktığımızda düşünce yapılarının, dünyaya bakışın, tabiatla kurulan ilişkinin birbirine çok benzer bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Bugün Japonya denildiğinde yüksek binalarıyla, teknik ve teknolojisiyle gelişmiş bir ülke gelmektedir ve insanlar Japonya'ya gıptayla bakıp sürekli onun teknik ve teknolojide ne kadar ileri olduğunu, ne kadar uygarlık seviyesini ne kadar yukarıya çektiklerinden bahsetmektedir. Bugün biz ülkemizdeki insanlara baktığımızda da iyi bir şehir tanımlaması yapmalarını istediğimizde, zengin, ulaşım rahatlığının olduğu, çeşitli sosyal imkanların olduğu, tiyatroların, sinemaların, alışveriş merkezlerinin olduğu şehirlerden bahsetmektedirler. Hiç kimse tabiat ile müthiş bir uyum içerisinde olan, havasının temiz olduğu, suyunun temiz olduğu yaşanabilir şehirlerden bahsetmemektedir. Bugün evet, teknik ve teknolojide insanlara refah sağlayan birçok özelliğe sahip olabilir bizim iyi diye tanımladığımız ülkeler veya iyi diye tanımladığımız şehirler. Ancak biz bunların insanlığa saadet getirmediğini, insanlığa huzur getirmediğini bugün dahi elimizdeki teknik ve teknolojik imkanlara bakarak görebiliyoruz. Sosyal medyanın, sosyal imkanların, telefonların, arabaların şehirlerimizi nasıl tahrip ettiğini, nasıl tabiatla uyumsuzluk oluşturduklarını, nasıl çelişki oluşturduklarını yakinen görüyoruz. Bu bizim iyiyi tanımlarken tanımda meydana gelen bozulmaların aslında zihniyetimizde meydana gelen bozulmaların tezahürü olduğunu gösteriyor. Küresel bir köyden bahsediliyor. Yani insanların zihni olarak, yaşam koşulları olarak, yaşamlarını sürdürme açısından bir bütünlük arz etmeleri, ortak değer yargılarına sahip olmaları gibi meselelerden bahsediliyor ki, bugün Japon'u veya bir Batı Avrupalıyı veya bir Doğu Avrupalıyı, Amerikalıyı, bir Arabı veya bir Türkiyeliyi bir araya getiren, iyi tanımını ortak bir müşterekte buluşturan şeyin aslında bu küresel köy, küreselleşme olayının, küreselleşme vakasının bir tezahürü olduğunu ve bunun bizi aslında felakete sürükleyen, bu aynılaşmanın bizi felakete sürükleyen bir unsur olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Bu tahribat, bu söz ettiğimiz tahribat, çevre ahlakıyla birlikte genel ahlak, adetlerimiz ve manevi değerleri de tahrip ederek, içtimai yapıyı ciddi şekilde sarsıyor ve sarsmaya da devam edecek. Dolayısıyla çevrenin tahribi, dini ve genel olarak manevi tahribatla bu düşünce bazında da ciddi bir bağlantı olduğu görülüyor. Bu açıdan bugün bilimin geldiği noktada kutsal değerleri tahrip etmesinden dolayı uygulaması tartışmalı ve hatta tehlikeli bir hal almıştır. Bunun nedenlerinden biri de dini yaşantının aşırı derecede özel hayata tahsis edilme ve sadece vicdanlara mahkum, ibadethanelere hapsedilerek dünya hayatı, dolayısıyla da çevre üzerindeki etkisinin de inkar edilmesi çabaları. Dinin ibadethanelere sıkıştırıldığı, İslam'ın bir hayat nizamı değil de sadece manevi hayatı etkileyen, uhrevi hayattan bağımsız, maddi hayattan bağımsız, sadece manevi bir hayatı kapsayan bir değerler sistemi olduğu zehabına kapılmak, yanılgısına düşmektir bizim bugün en büyük problemimiz. Halbuki İslam dininin teknik ve teknoloji içinde, İslam dininin şehirleşme içinde, İslam dininin adalet içinde, yani kısacası içtimai tüm kurumlar için, tüm organizasyonlar için İslam'ın bir çözümlemesinin olduğunu, bir direkt çözümleme olmasa dahi bu çözümlemeye neden olacak, bu çözümlemeyi destekleyecek, bunu yapabilmemizi sağlayacak bir referans noktasının olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugün üzülerek gördüğümüz şey, İslam'ın sadece manevi hayata hapsedilmiş, manevi hayatı kapsayan bir şekilde hapsedilmiş olmasıdır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, elbette fıtrata uygun bir din olarak İslam, insanların çevreyle ilişkilerinin bozulması durumlarını da, bozulabileceği vakasını da göz önünde bulundurarak çeşitli önlemlerin alınması noktasında bir referans oluşturmuştur. İnsanın çevreyi tahrip zafiyetini ve heva ve heveslerinin tabiatta nasıl sonuçlara sebep olacağını bilen bir İslam'dan bahsediyoruz. Mekke ve Medine bölgesini yasak bölge, bugünün ifadesiyle sit alanı ilan edilmesi, sit ilanı yapılması, böylece harem bölgesinin ağaçlarının kesilmesini, otlarının yolunmasını, kuş ve diğer av hayvanlarının avlanmasını ve orada kan dökülmesini de yasaklayarak, emniyet ve güvenliğin olduğu, mümkün olabildiğince ilahi müeyyidelerle korunmuş yeşil bir çevre olmasını temine çalışmıştır. Biz yeryüzündeki ilk beytin, ilk evin Kabe olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte insanın en temel ihtiyaçlarının yiyecek, içecek, barınma, hemen üçüncü sırada da can güvenliği olduğunu biliyoruz. Özellikle literatürün, bilimsel kaynakların ortaya koyduğu şeyler bunlardır. Mekke'nin ve Medine'nin bu şekilde bereketli kılınması, Mekke'deki Zemzem, bununla birlikte zaten Kabe'nin bir beyt, bir ev olması, sığınılacak bir ortam oluşturması, tüm bunların yanında işte can güvenliğinin sağlanması da bizim şehirlerimizin, İslam'ın şehir yapısının nasıl işlevsel olduğunu, nasıl insanların en temel ihtiyaçlarından başlamak suretiyle birçok ihtiyacına karşılık verdiğini ortaya koymaktadır. İşte günümüz koruma ve sit alanlarının aslında ilk örneğini oluşturan Harameyn bölgesinin özelliği ve hac merkezi olması böyle bir tedbiri gerekli kıldı diyebiliriz. Konumuz açısından bu sit alan uygulamasının diğer önemli merkezler ve bölgelere de yaygınlaştırılarak yeryüzünün tamamında barış ve esenlik içinde yaşanan manevi destekli çevreci anlayışının yaygınlaşabileceğini de ümit ediyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz. Kıymetli dinleyenler, dünyayı imar etmek ve tasarrufta bulunmak için yaratılan insan, bütün tasarruflarından aşırıya gitmeden, savurganlık ve cimrilik yapmadan hareket etmesi, var olabilmesinin ve sürdürülebilecek mutlu bir hayatın temel esası. Bu çerçevede sorumluluk bilinci, Allah'a karşı ittika sahibi olmakla, yani takva sahibi, takva ehli olmakla değerlendirilmeli. Ben merkezde bir anlayışla, sürekli ihtirasları peşinde koşan, hedonistleşmiş, zevk peşinde koştuğu oranda yalnızlığı yaşayan insanın, ki bu Kaliforniya sendromu olarak dile getiriliyor, mutluluğu inadına tüketimde araması, sağlıksız ruh halini gösterdiği kadar toplum ve çevre açısından da tehlike sinyalleri vermektedir. Bu açıdan Müslüman zihniyetine, Allah'a, kendisine, ailesine, topluma, bu arada tabii çevreye karşı da yine manevi özellikli bir sorumlulukla davranması gerektiği fikrini yerleştirmek lazım. Hazreti Peygamber'in "Hepiniz çobansınız, emriniz altındakilerden sorumlusunuz" hadisi, her ne kadar insanlara karşı sorumluluğu ifade ediyor olsa da, bu mesajı Allah'ın bize lütfettiği çevre ve içindekiler içinde söz konusu olduğunu ifadeyle aynı sorumluluk bilincine dahil etmek gerekir. Böylece insanın bu dünyadaki eylem, söz ve davranışlarında olduğu kadar, tasarrufunu yaptığı malın, mahiyet olarak mal içinde çevrenin de hesabını kıyamette vereceğini bilgisi ve şuuru zihinlere iyice işlenmeli, nakşedilmelidir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir İslam Şehri programının daha nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Bir başka programda daha görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.